Bir Ceza Avukatın Anıları, Faruk Erem.
2. Kaset, 1. Yüz, sayfa 65. B. Toplumca Yarımlık. Olayı sonundan başlayarak anlatacağım. Hastanenin 5. katındaki mahpuslar koğuşunun penceresinden gece yarısı bir hasta kendini atmış, kafası parçalanmış, ölmüştü. Nöbetçi hekim gerekli önlemleri almamaktan yargılanıyordu. Mahkeme Yüksek Sağlık Şurası'nın düşüncesini sordu. Gelen yanıt şöyleydi: bazen yüksek ateşli hastalarda şuursuz olarak ani intihara teşebbüs mümkündür. Böyle olaylarda hekime atfı kabil ihmal ve tedbirsizlik düşünülemez. Hekimin suçsuzluğuna karar verildi. Merak ettim. Hastanın talebe kağıtlarını inceledim. İsmi Yakup, 1949 doğumlu. Çorum İskilip nüfusuna kayıtlı. Hafize'den doğma, evli, çocuksuz. Hasta yaralı olarak hastaneye getirilmiş. Göğsüne sıktığı kurşun sıyırırcasına kalbin sıkıştığı, küçüldüğü anda yanından geçip gitmişti. Eğer kalbin atışında genişlediği anda olsaydı kalp parçalanacaktı, ölecekti. Ameliyat başarılı olmuş, hayati tehlike ortadan kalkmıştı. Yalnız hastanın ateşi bir türlü düşmüyordu. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayı da okudum. Olay köyde geçmişti. Yakup bir kadın getirmişti köye. Başka yerde evlenmişler. Kadının adı Yadigar'dı. Kimin nesi olduğu bilinmiyordu. Yakın köylülerinden soruşturdular. Tanınmıyordu. Yakup da kimseyle konuşmaz olmuştu. Yadigar'ın pek de bir kötülüğü görülmemişti. Yalnız bir defa çeşmeye suya indiğinde şalvarın altında siyah parlak bir ayakkabı giydiğini görmüşler. Ayakkabının ucu da açıkmış. Parmakları görünüyormuş. Topukluymuş da. Başındaki örtü köye at arabasıyla gelen çerçiden alınma değilmiş. Kentte dükkanda satılanlardanmış. Yadigar evinde hep türkü söylermiş, dışarıdan da duyulurmuş. Söylediği türküler köy türkülerine benzemiyormuş. Sesi de biraz da kalıncaymış. Köyün erkekleri geçerken yavaşlar, eve doğru bir kez bakmadan geçip gitmezlermiş. Köyün dirliği bozulmuş, evlerde kavgalar çoğalmış. Olay günü Yakup kahveye gitmiş. Selamını alan olmamış. Bir kenara oturmuş, kahvedekiler onun geldiğini görmüşler, görmemezlikten gelmişler. Yanına kimse gitmemiş. Yakup kendine bir çay söylemiş. Bu sırada biri ortaya laf atmış: Allah'ın günü türkü söylenmez ki. Hem kadın kısmının sesi de namahremdir. Peygamber Efendimizin böyle buyurmuştur. Köyün bereketi kalmadı. Kalmaz ya. Kadın dediğim boş bırakılmaz. Başını bağlamalı. Arada bir gözünü korkutmalı. Konuşmalar böyle sürüp gitmiş. Birden Yakup'un yerinden kalktığını, kahveden çıkıp evine doğru gittiğini görmüşler koşarcasına. Kahvedekiler bir şeyler olacağını anlamışlar. Gidip evin önüne sıralanmışlar. Biraz beklemiş. Bir kadın çığlığı duyulmuş. Arkasından iki el silah sesi. Sonra uzunca bir sessizlik. Bundan sonra da Yakup'u evinin toprak damının üstüne görmüşler. Bağırmış: İstediğiniz oldu. Öldürdüm. Sonra tabancasını kabalığına çevirmiş. Eli titriyormuş. Ateş edememiş. Tabancasını göğsüne çevirip tetiğe basmış. Ayakta ileri geri birkaç defa sallanmış. Damın üstünden yere yuvarlanmış. Cipe haber salmışlar. Hastaneye yetiştirmişler. Ameliyat başarılı geçmiş, raporda iyi gelmiş. Eğer kendisini hastanenin penceresinden atmasaymış, yaşayacakmış. Ne diyelim, insan kendini öldürmek isterse onu bundan döndürebilecek hiçbir güç yoktur. C. İntiharın nedeni. Eğer Adana'dan Gaziantep'e gitmek isterseniz Nur Dağı'ndan, eski adıyla Gavur Dağı'ndan geçmek zorundasınız. Dağın eteğinde bir kavşak vardır. Bir yol Kahramanmaraş'a, tam karşısındaki Antakya'ya, üçüncü yol ise Gaziantep'e gider. Kavşakta bir benzin istasyonu, yanında küçük bir çay evi, arkasında iki gözlü bir baraka, yanında bir çeşme. İstasyonda Recep çalışır, arkadaki barakada Ak Kadın'la beraber otururlar, genç evlidirler. Recep'e bir kusur varmış, çocukları olmadı. Ak kadın sarı saçlı, güleç yüzlüydü, sessizdi. Bazen dalar düşünürdü, kimseyle pek konuşmazdı. Hamdi her gece Adana'dan aldığı gazeteleri üstü üçgen benzeri tenteli kamyonu ile Gaziantep'e götürür, bırakır, dönüşte kamyonu dağ vurmadan evvel çay evinde bir çay içer, birkaç saat başını masaya dayar, uyur, sonra yüzünü çeşmede yıkar, arabanın camlarını temizler, yola koyulurdu. Birkaç kez çeşme başında Ak Kadın ile karşılaştılar, sonra bu karşılaşma sürdü gitti. Bir gün sabaha karşı Gaziantep'ten dönen Hamdi çay evine geldi. Uyur gibi yaptı, çayını içti, benzin aldı, yüzünü yıkadı. Arabanın camlarını sildi, kamyonu dağa vurdu. Bir süre sonra şoför Mal'in koltuğuna gizlenmiş ak kadın başını Hamdi'nin omuzuna koydu. Bir süre gittiler. Karşıdan bir araba üstlerine doğru geliyordu. Belli ki şoför uyukluyordu. Hamdi sola direksiyon kırmaktan başka bir şey yapamadı. Fakat fazlaca kırmıştı. Araba Nur Dağı'nın en yüksek yerinden aşağı doğru devrildi. Birkaç takla attı. Hamdi kendine geldiğinde yanındaki ak kadına baktı. Ak kadının başı demir çerçeveye çarpmıştı, alnı kanıyordu. Hareketsizdi, ölmüştü. Hamdi korkuya kapıldı. Güçlükle kamyondan çıktı. Koşarak Antakya yoluna doğru gitti, kayboldu. Kimse bir daha onu görmedi. Recep ölüyü aldı, birkaç kişiyle beraber köyün mezarlığına gömdüler. Recep mezar başından ayrılmadı. Geceyi orada geçirdi. Bazen ağlıyor, bazen birkaç dua okuyor, bazen de yumruğunu mezarın üstüne vuruyordu. Ertesi sabah köye gitti. Anahtarları istasyon sahibine verdi, artık çalışmayacaktı. İstasyon sahibi iyi adamdı. Recep'in hakkını verdi fazlasıyla. Bundan sonra Recep'in nereye gittiğini bilen olmadı. Aradan bir yıl geçti. Bir gün Hamdi Silifke'de Kız Kalesi karşısında bir inşaata kamyonlu kum getirip götürürken karşıdaki çalılıkların arasından uzun namlu silahla yapılan atışla öldürüldü. Ertesi gün deniz kenarında kumsalda Recep'in ölüsünü buldular. Otopside başta Hafon deliği saplandı. Bu kurşun intiharın kesin delilidir. Dey sağır dilsiz. Niğde Aksaray'dan Koçhisar'a giderken sağda bir köy vardır. Hanoba. Önünde sıra sıra buğday tarlaları, kavakları, şoseden ötede tuz gölü acı ve ağaçsız. Bu köyde güzel, durgun bakışlı bir kız vardı. Zeynep, sağır ve dilsizdi. Hiç duymamış, konuşmamıştı. Hayatından bezmişti, üvey ana dayağından. Evden kaçmaya karar verdi. Bir gece yarısı yavaşça kapıyı kapadı, koşa koşa karayoluna ulaştı. El kaldırıyor fakat araçlar durmuyordu. Nihayet bir kamyon durdu. Kamyon Adana'dan yüklediği sebzeleri Ankara'ya toptancı haline götürüyordu. Şoför Recep, Zeynep'i muavini yanına oturttu. Konuşmak istedi. Fakat karşılık alamıyor, Zeynep belli belirsiz bazı garip sesler çıkarıyordu. Biraz sonra Recep kamyonu yana çekti. Muavini sen arkaya git dedi. Bir sigara yaktı. Arada bir Zeynep'e bakıyor. Zeynep şaşkın bir şeyler anlamaya çalışıyordu. Biraz sonra Recep sigarasını söndürdü. Zeynep'in üstüne abandı. Zeynep bir sızı duydu. Bacakları arasında. Sonra da yorgun düştüler, uyumuşlardı. Gün ağarırken kamyon yola koyuldu. Ankara'ya toptancı haline getirdiklerinde Recep Zeynep'in eline 3-5 lira koydu, başından savdı. Zeynep bir hayli yürüdü, yoruldu. Kızılay'da emniyet abidesi önünde bir sıraya oturdu. Abideye bakıyor, bir şey anlamıyordu. Bir ara yanına bir kadın gelip oturdu. Zeynep'le konuşmak istedi, bir şeyler söyledi. Zeynep duymuyor, yanıt vermiyor, kadının yüzüne bakmıyor, anlamaya çalışıyordu. Bir süre sonra kadın konuşmaktan vazgeçti. Zeynep'in elinden tuttu, beraberce Yenişehir sokaklarına yürüdüler. Bir apartmandan içeri girdiler. 5. katta kadın bir dairenin kapısını çaldı. Üstü başı temiz, şık giyimli bir hanımefendi açtı kapıyı. Zeynep'in yanındaki kadın bir şeyler söyledi, hanımefendi kadına para verdi. Zeynep'i içeri aldı. Zeynep'i banyoda yıkadılar, giydirdiler, işaretle ev hizmetini öğrettiler. Bu garip bir evdi. Her akşam 5-6 masa kuruluyor, erkekler kadınlar geliyor, masada bir şeyler oynuyorlar. Bazen bir kadın ile erkek yandaki odaya çekiliyor, bir süre kaldıktan sonra banyoya gidiyorlardı. Zeynep kendisine öğretildiği üzere çıkınca onlara havlu tutuyordu. Arada bir hanımefendi odaya bir erkekle giriyor, eşi beyefendi görmemezlikten geliyordu. Evin kızı böyle bir şey yapmıyordu. Yalnız evde kimse yokken gelen genç adamla odaya kapanırdı. Bir gece yarısı odasında uyuyan Zeynep gözlerini açtığında üzerinde bir ağırlık hissetti. Beyefendi gelmiş, Zeynep'in yatağına girmişti. Beyefendi şoför Recep'in yaptığını yapmıştı. Bu kez Zeynep ayakları arasında sızı duymadı ama ılık bir şeyin aktığını hissetti. Bundan sonraki bazı gecelerde beyefendi geliyor, sonra bırakıp gidiyordu. Zeynep karşı koymayı düşünemiyordu. Böyle bir gecenin sabahında evin hanımı ve beyefendi dışarı çıkmışlardı. Küçük hanımın beyi geldi, odaya girdiler. Bir süre sonra genç adamla küçük hanım dışarı çıktı. Birbirlerine bir şeyler söylüyorlar. El kol hareketleriyle kavga ettikleri anlaşıyordu. Genç adam kıza tokat attı. Kız durakladı. Yandı masanın üzerinde duran meyve sepetindeki bıçağı aldı. Adamın göğsüne sapladı. Genç adam sallandı. Duvarı tutmaya çalıştı. Beceremedi. Sırt üstü yere yıkıldı. Kız şaşkındı, ağlamaya başladı. Zeynep ona üzüntüyle bakıyor, bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Nihayet beyefendi ile hanımefendi geldiler. Küçük kız bir şeyler anlatıyor. Beyefendi ile hanımefendi küçük kızla konuşuyor. Arada bir Zeynep'e bakıyorlardı. Bir ara beyefendi öldürülen genç adamın göğsündeki bıçağı çekip çıkardı. Bir yere gidip geldi. Dönüşte elinde bıçak yoktu. Sonra bir yere telefon etti. Biraz sonra bir komiser, yanında iki polis geldiler. Ev halkını dinlediler. Tutanaklar tutuldu. Evde arama yapıldı. Zeynep'in yatağı altında bıçak bulundu. Kanlıydı. Komiser Zeynep'i dinlemeye çalıştı ise de başaramadı. Zeynep'i aldı, karakola götürdü. Zeynep yargılandı. İşaretle bile suçu işlemediğini anlatamıyordu. Suçlu görüldü. Tutanaklar okundu. Ev halkı genç adamın Zeynep'in ırzına geçtiğini, Zeynep'in bundan ötürü onu öldürdüğünü görmüşlerdi. Bıçak Zeynep'in yatağın altında bulunmuştu. Zeynep muayeneye sevk edilmiş, vajenende siper görülmüştü. Mahkeme sağır dilsizliğe nazara almış, ırzına geçildiğini kabul etmiş, cezayı bir hayli indirmişti. Zeynep nihayet tahliye oldu. Cezaevinde çıkınca nereye gideceğini bilmiyordu. Nihayet hanımefendinin dairesine gitmeye karar verdi. Evi güçlükle buldu. 5. kata çıktı, kapıyı çaldı. Kapı açılmadı. Kapının kolunda ipe bağlanmış bir mukavva üstüne kırmızı bal mumu gördü. Ev zabıtaca mühürlenmişti. 14. Suçlu çocuk. A. Akif Usta. Akif anısının ölümünü hatırlamıyordu. İlk anısı üvey annesinden yediği dayaktı. Satı gerçekten yaman kadındı. İri yarı. Babası ufak tefek bir adamdı. İyi kalpli, sessiz. Akif yüzü temriyeler içinde, saç kırandan yer yer dökülmüş, elleri kolları satının kızgın maşa ile dağladığı mor kırmızı lekelerle dolu, sağ kulağının yarısı yok, küçük bir çocuktu. Bu kulak 2 yıl önce koyunların yününü kırparken koyuna gücü yetmediği için iyi tutamayan Akif'e satının verdiği cezanın nişanıydı. Satı kulağın yarısını makasla uçurmuştu. Ahırda yatar kalkardı. Kuru ekmekle az çorbadan başka bir şey görmezdi. Ara sıra Ak Kız'la Gül Kız adlı ineklerin memelerinden emerdi gizlice. 4 yaşında bilinçlendiği kabul edilirse her günkü dövme sövmelerden çok bazı olaylar onu etkilemişti. Doğu Anadolu'da kışın uzun sürdüğü, karın 8 ay yerde kaldığı, ot saman sıkıntısı çekilen kayalık bir dağın yamacında, tarlası az, derdi çok bir köy. Ev 6 ahır, yanı mutfak, mutfakta tepeden bir pencere, 1-2 terek, tereklerde bakırlar, çağ taşı, tandır ve ocak vardır. Üste 2 oda, Akif odaları pek seyrek görüyordu. Orası satı kadınla başka kocadan olma perişandı. Perişan Akif'in yaşında bir kızdı. Akif de hiç konuşmazdı. Birbirlerine hiç rastlamazdı evin içinde. Yaşamı ağırda geçiyordu. 2 boz öküz, Alişkan'la Mişkan. 2 inek, Gül Kız'la Ak Kız. Tek at, Kıroğlan. Bir de köpek vardı. Ayrılmazdı Akif'in yanından. O da onun azıcık aşının içine diline sokup 1-2 şaklatmasına göz yumardı. Adı yok mu onun? İt derlerdi. İlk olay Kıroğlan'ın ayağı pulluk demene takılıp kırıldığında başladı. Satı atın baba oğul tarafından öldürüp derisini soyulmasını istedi satmak için. Mevsim sonbahardı, baba oğul Kıroğlan'ı aldılar. Seke seke giden atı derenin yanına getirdiler. Çocuk ağlıyordu, babası dalgındı. Bu at 18 yıl onlara hizmet etmişti. At acıdan inliyordu. Babası çiftliği bıraktı yere, tütün kesesini çıkardı. Bir avuç tütün aldı, sertti atın yarısına. Sıyrılan derilerini büzüştürdü kırığın üstüne. Akif biraz ot topladı, atın önüne koydu. At orada kala kaldı. Günler geçti. İlk karın yağdığı gece yattığında kerevetin yanındaki avuç içi kadar pencereyi biri vuruyormuş gibi geldi Akif'e. Kalktı baktı, bir şey göremedi. Feneri yaktı. O zaman sarılan karlar arasından kendisine bakan Kıroğlan'ın gözlerini tanıdı. Herhalde çok açtı ki geldi dedi. Bir leğine azıcık yem saman koydu, dışarı çıktı. Kapıyı sert bir rüzgar çarptı. Sonra ev tarafından bir gürültü duyuldu. Koşup feneri üfledi, yattı. Birkaç dakika sonra satı evi ahıra bağlayan kapıdan bir elinde fener, bir elinde çifte belirdi. Ne var lan diye gürledi. Kadın feneri yüzüne tuttu. Akif gözlerini açtı. Satın gözlerine doğru istiyordu. Çok değil, azıcık saman verdim dedi. Kadın pencereye baktı. Feneri çiviye astı, dışarı çıktı. Biraz sonra çiftenin tok tok donuk sesi fırtınaya karıştı. Ertesi sabah Kıroğlan'ın başı kanlar içinde leğene düşmüştü. Baba oğul ilk kez yapmadıkları işi yaptılar, deriyi soydular. Leşini kucak kucak götürüp köy köpeklerine attılar. Akif'in köpeği yanındaydı, Kıroğlan'ın leşinden peşinden gitmemişti. Akif okalığa gönderilmedi, hep onun burukluğu içinde duyardı. Çocuklar neşe içinde akşam okuldan dönerken o kaçar saklanırdı. Arkadaşı yoktu ama yaşıtları ondan büyük ve küçükler onu gördükçe kesik kulak diye dil çıkarıp alay ederlerdi. Şu akılsız perişan bile okula başlamıştı. Anası okuma bilsin de kızım tam olsun diyordu. Babası ona alfabe defter almıştı son kez kasabaya gidince. Şu kızı sevmezdi ama özel bir garazı da yoktu. Satıya duyduğu kin şekillenmişti. Elleri daha sık gidiyordu kulağının kesiğine. Kır oğlanı daha sık hatırlıyordu. Bir gece babası camiye Satı komşuya gitmişti. Ahırın kapısını açtı, hayvanları dışarı saldı. Samanlığa koşup kibriti çaldı. Alevler etrafı sardı. Yukarıdan perişanı çığlık sesleri geliyordu. Dağlara doğru kaçtı. Onu her yerde aradılar. Bir kayanın kovuğunda buldular 5. gün. Ben Akif'i Ankara'da Kalaba Çocuk ıslah evinde tanıdım. Orada okuma yazma ve demircilik öğrendi. Çıktığında çıraklığı kısa sürdü. Eskişehir dolaylarında bir atölyesi var şimdi. En ince demir işlerini ona yaptırırlar. Adresini size veremeyeceğim. Kesik kulaklı demirci Akif Usta diye kime sorarsanız gösterir. B. Efendi. Gecenin karanlığı bir kurşun delip geçti. Yüksek ceviz ağacında bir karga gakladı, yer değiştirdi. Evin penceresi ölgün bir ışıkla aydınlandı. Perde aralandı. Pencere gıcırtıyla açıldı. İkinci kurşun fırsat kolluyordu. Pencereyi aralayana yöneldi. Sabahleyin olay duyuldu. Jandarma el koydu. Yaşlı adamı kimin öldürdüğünü kahvede camide tartışıyorlardı. Yalnız o biliyordu neden öldürüldüğünü. 18 yaşında kavruk, zayıf ela gözlü, yüzü buğdaysı. Adı Salih'ti. Olaydan sonra dağlara kaçmıştı. Daha evvel seçtiği, çocukluğunda zaman zaman gidip sığındığı, olayları düşündüğü mağarada kalıyordu. Bu mağaranın nerede olduğunu yalnız annesine söylemişti. Gecikmedi meraklanmasın diye. İlk kez 6 yaşındayken bir şeyler anlamaya başlamıştı. Bir türlü kabullenemediği olayları. Sabit Bey o 5 yaşlarındayken İstanbul'dan dönmüştü. Dönmeden Salih'in babası küçük ahşap köşkü boyamış, anası bütün evi temizleyip paklamıştı. Tarlalar, bağ, bahçe elden geçmişti. Sabit Bey'in evi köyün biraz uzağındaydı. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili. Fayton geçecek kadar geniş kapısından 4 köşe bir çevirmeye girilirdi. Aralık ahır, alet edevat dolusu ve Salih'in ana babasıyla barındığı oda. Köşke taş döşeli bir yoldan giriliyordu. Yolun iki tarafı frenk üzümleriyle sınırlanmıştı. O bahçe Salih'in çok sevdiği bahçe, güller, leylaklar, hanım elleri, sarı kırmızı meyve veren kızılcıklar, kar topları, adını bilmediği binlerce çiçek. Bu köşkü Sabit Bey'in babası yaptırmıştı yıllar önce. Galiba İstanbul özentisiydi, belki de özlemi. Sabit Bey bu evde doğmuştu. Anası babası bu evde ölmüşlerdi. Salih'in dede ve ninesi de onların hizmetkarları idiler. Sabit Bey Almanya'da tarım okumuş, yıllarını dışarıda geçirmiş ve nihayet dönüp gelmişti. Nedense hiçbir iş tutturamamıştı. Eli yarı, kırmızı yüzlü, çini mavi gözlü bir adamdı. Her akşamüstü Salih'in babasına kızılcıklar altında rakı sofrası kurdururdu. Yazın orada, kışın ocaklı odada bir sofra hiç eksilmezdi. Anası yemek hazırlamakta, babası bağ bahçe işleri, alışverişten başka rakı sofrasında kalabildiği kadar kalan efendisinin karşısında el pençe divan durmakta, günler gelip geçmekteydi. Haftada bir şehre inen efendi, yiyecek içecek şişe şişe içkiyle dönerdi. Kendisinde yitirdiği yetenekleri atta varsayıp boyuna kamçılardı. Kızılcıklar altına beyaz örtülü masa, borulu gramofon, beyaz peynir, kavun ve keskin kokulu rakılı. Açılan bir gül ile dudağın diye başlayan şarkı. Salih 10 yaşlarına varmıştı. Öyle sıcağı çökmüştü bahçeye. Çocuk gramofona yaklaşmıştı. Bey'in eli uzandı çocuğun omzuna. Çocuğun kendini doğru çekti. Nefesi rakı ve sigara kokuyordu. Eli hoş olmayan yerlere uzanmıştı. Salih çırpınıp kaçabilmişti. Daha o yaşta bile bir daha yaklaşmamıştı oralara. 13 yaşlarındayken babası gece hastalandı. Kusuyor, sancılanıyordu. Salih sen git Sabit Bey'e haber ver, hizmet et, hastalandığımı söyle. Omuzlarını silkmiş, gitmek istememişti. Babasının kıvranışı, Sabit Bey'in Mehmet diye bağıran sesi onu zorlamıştı gitmeye. O da babası gibi el pençeydi karşısında. Plakları yeniliyor, rakıyı tazeliyor, sigarasını yakıyordu efendinin. Bir ara sigarayı yakarken kolunu mengene gibi yakaladı Salih'in. Bir kadeh de sen içeceksin dedi. Ağzına zorla rakıyı akıtıverdi. O rezil şeyi birden başı dönmüştü. Midesi bulanıyordu. Sabit Bey'in iri elleri dolaşıyordu üstünde. Çocuk güçlükle kendisini kurtarabilmiş kaçmıştı. Efendi ortalığı yıkan bir sesle bağırıyor, bir tekmede devirdiği rakı masasının suçunu çocuğa yüklüyordu. Mehmet öldürürcesine yattığı yataktan kalkıp efendisini yatıştırmış, Salih'e demediğini bırakmamıştı. Ilık bir sonbahar günü anası dutları kaynatıp pekmez yapıyordu. Mehmet iki arkadaşıyla mesleğe odun kesmeye gitmişti. Akşam yaklaşıyordu. Sabit Bey rakı masasındaydı. Çocuk dış kapının önünde babasını bekliyordu kuşkulu. Babası son zamanlarda sık sık hastalanıyordu. Efendiye onu şehire, doktora götürmesi için Gül'le birlikte yalvarmıştı kaç kez. O bir kadeh rakı iyi gelir diyordu. Neyse, günler geçti. Son güne gelelim. Karahmet gözüktü, meşelikten geliyordu. Sesli anana diyeceğim var dedi Salih'e. Salih bir koşuda anasına ulaştı, Güllü seyirtti. Kocan sancılandı, dağda kaldı. Akşama denk gelemez, bekleme. Bize yanına koymadı. Güllü'ye haber edin, yük arabasıyla gelip beni alsın dedi. Ne yanda Güllü çarpınırcasına sordu. Kör Pınar'ın yanında. Kadın bir çırpıda Sabit Bey'e ulaştı. Salih de yanındaydı. Olayı anlattı. Efendi cıvık gözlerli Salih'in anasına bakıyordu. Güllü'nün yemenisi kaymış, saçları meydandaydı. Yola çıktılar. Meşelik yaya 2 saat çeker. Arabayla yarım saate vardılar. Salih ile Güllü Pınar'ın yamacına kıvrılmış Mehmet'e koştular. Mehmet'in ağzı gözleri açık, bakışları donuktu. Güllü, vay kara başıma, gitmiş mi ne diye inledi. Anası kocasını Tezerköy'e ulaştırma çabası içindeydi. Kolunu tutup bacağını bırakıp koluna yapışıyordu. Sonunda sırtına vurdu. Arkasını arabaya dayadı. Mehmet bir saman çuvalı gibi arabaya yuvarlandı. Sıçra ulan, gözü şönmeyesice. Başını dizeye yatır demişti anası. Arabaya çıktı, babasının başını dizlerine koydu. Ellerini alnına sürdü. Ürperdi soğuk suya girmişçesine. Öldü mü düşüncesiyle yanına böyle ölünmez diye çarpıyordu. İçi sıcaktı. Oysa her yanı titriyordu. Yolculuk büyük kapıda bitti. Anası oy başıma bu da mı gelecekti diye dövünüyordu. Günler geçti, kış geçmişti. Bir gece uyandı. Yanındaki yatağı yoktu da anası yoktu. Sonraları sık sık uyanıp anasının yatağını yokladı. İçinde kin gölleniyordu. Kararı vermişti. O gece ne yapacağını biliyordu. Sabit Bey'in silahını gizlice almak kolay olmuştu. Sonrası başta yazdığım gibi. Dağa kaçtı, mağarasına gizlendi. Bir süre sonra uzaktan 2 jandarmayı görünce irkildi, kaçmak istedi, beceremedi. Gerçeği sorguda öğrendi. Anası yatağın altına sakladığı silahı bulmuş, ona ihbar etmiş, mağaranın yerini de söylemişti. C. Selçuk Güvercini. Bozok parçalı kararmış gümüş renginde bir güvercindi. Olduğu yerde guguklu dönerken süslü topaçlara benzerdi alacalı. Yeşil caminin 2 minaresi arasında taklatmasını çok severdi. Çıkışı ok gibi takla dönüşü yaprak süzülüşüne benzerdi. Selçuk kartalını hep yadırgarım. Birbirine bağlanmış 2 kartal. Tek güvercin etmez ama 400 yıllık Selçuk güvercinleri Konya'yı izlediniz mi? Bunlardan birinin bir büyük Anadolu fırtınasında yolu Bursa'ya düşebilir. Selçuklu güvercinleri de beyaz değildir sanırım. Bozok soy çekimliydi. Kararmış gümüş renginde. Neyse, konumuza gelelim. Ekrem'den iyi anlayan yoktu. Güvercinden. O buna inanıyordu, başkaları da. Nedeni şu: cins mi diye güvercini ona getirip sorarlarsa yargısı ya olumluydu, okşar iyi besler derdi, ya da yargısı sert ve acımasız olurdu. Bozok Hayri'nin güverciniydi. Hayri 16 yaşlarında bir çocuk. Bir gün evlerin bahçesindeki ağaçlara 2 güvercin yuva yapmıştı. Güvercin yuvası çerden çöpten dayanıksız olur. Serçe ilk rüzgarda yumurtalar yere düşer, kırılır. Yine böyle oldu. Yuvadan düşen yumurtalar kırılıp gitti. Yalnız bir tanesi geniş bir dut yaprağının üstüne düşmüş, kırılmamıştı. Hayri yumurtayı aldı, ağaca tırmandı, yuvaya koydu. Günler geçti, bir gün yuvada bir telaş başladı. Demek ki yavru yumurtadan çıkmıştı. Sonra uçma denemeleri, nihayet başarı. Her gün biraz daha yükseğe, sonunda peş peşe attığı taklalar ün kazandı mahallede. Hayri güvercini ile övünürdü. Bozok sık sık onun omuzuna konar, yemini avucundan yerdi. Bir akşamüstü 2 çocuk, Ekrem ağabey senin güvercinini duymuş, getirsin bir bakayım dedi. Haberini getirdiler. Hayri güvercinini aldı, kahveye gitti. Sırasını beklemeye başladı. Ekrem getirilen bir güvercini uzun uzun inceledi. Sahibine iyi bakmışsın, yemini azalt dedi. İkinci güvercin üzerinde pek durmadı. Sahibine gagazındaki sarıyı görüyor musun, bol yeşillik ver dedi. Sıra Hayri'ye gelmişti. Hayri güvercinini uzattı. Ekrem şöyle bir baktı.
Güvercinin karnını üfledi, sekreyen tüyler içerisinde bir şey görmüş gibiydi. Bu hayvan yozlaşmış dedi. Güvercinin kafasını vurdu, kopardı, attı. İşte ne olduysa bu anda oldu. Hayri masanın üstünde duran bıçağı aldı, Ekrem'in kalbine sapladı. Hayri cezasını çekmek için gönderildiği her cezaevinde başı eğik, sessiz günlerini doldurdu. Güvercin yetiştirdi. İmralı tarım cezaevinde tahliye oldu. İmralı güvercinler martılarla birlikte yaşarlar. Bazen bölük bölük birbirine karışırlar, yarış edercesine. Ama buzuk kadar peş peşe takla atanı şimdiye kadar gören olmadı. Ç. Dağ keçisi. Karayolu Pozantı'ya varmadan sola sapınız. Bir saat kadar yaya gidersiniz. Çamardı köyüne varırsınız. Köy varlıklıdır. Halil köyün bütün keçilerini güder. 15 yaşında, orta boylu, siyah şalvarlı kara yağız. Halil kadar keçilerden anlayan yoktur. Dölleyen erkeğin başkaları rahatsız etmesin diye dişi keçinin etrafında nasıl dolaştığını, ters gelen yavrunun nasıl alınacağını, zehirli ot yiyenin nasıl kurtarılacağını, havalar bozulunca neye sığınmak gerektiğini en iyi bilen Halil'dir. Sürüyü alıp götürür, nereye gittiğini kimse bilmez. Dönüş zamanı gelince iki parmağını ağzına götürür, öyle bir ıslık çalar ki yankılar dağlar arası uzayıp gider, sürü toplanır, yola düşülür. Halil ormanın en karanlık yerinde açtığı yarım insan boyunda çukurun üstüne çalı çırpı dizer, her sabah gelişinde içine bir şey düştü mü diye bakardı. O gün de öyle oldu. Çukurun yanına geldiğinde bir dağ keçisi yavrusunun sesini duydu. Çukura atladı. Keçiyi çıkardı. Bu pek küçük bir yavruydu. Götürüp bir ana keçinin yanına bıraktı. Yavru açtı, hemen emmeye başladı. Ana keçi hiç yadırgamadı. Günler geçti, dağ keçisi büyüdü. Boynuzları gelişmiş, geriye doğru kıvrılmıştı. Rengi diğer keçiler gibi simsiyah değildi. Boz bulanıktı. Sabahları sürü ile gider, akşama dönerdi. Sürünün en başına gitmeye alışmıştı. Sürü onu izlerdi. Halil parmaklarını ağzına götürüp ıslık çalınca koşar, gelir sürünün başına geçer, köye dönülürdü. Günün birinde bir aksilik oldu. Köyün girişinde dağ keçisi Ali dayının atına fazla sokulmuştu. At huysuzlandı, tekme attı. Tekme keçinin başına geldi. Keçi ölmüşcesine yere serildi, Halil koştu, kucakladı. Yattığı ahıra götürdü. Otlardan yaptığı ilaçları denedi, faydasız. Dağ keçisi kör olmuştu. Ayağa kalktı ama doğru dürüst yürüyemiyordu. Halil'in kokusunu izliyor, ıslık sesinden sonra köye dönüyordu. Bir gün Torosların nemli orman sıcağı Halil'in uyumasına neden oldu. Uyandığında baktı, dağ keçisi yoktu. Aradı, sonra başını kaldırdı, ilerideki dağın başında onu gördü. Keçinin önü uçurum, başı göğe kaldırmış, heykel gibi gimcik duruyordu. Biraz ilerlese düşecekti. Halil parmaklarını ağzına götürdü, ıslık çaldı. Hayvan hızla ilerledi, uçuruma yuvarlandı. Halil nefes nefesi uçurumun altında kalan çakılı dereye geldiğinde keçi çoktan ölmüştü. Ertesi sabah Halil kayboldu. Artık çobanlık etmek istemiyordu. Halil'i Ankara'da Akkuyprı altına uyan serseri çocukların emniyette toplandığı yerde arkası bol kara şalvarı ile etrafı ürkek bakarken tanıdım. 15 Yalnızlık A Hücre. Bir cezaevi isyanında ayağından yaralanan topal gardiyan onu hücreye kadar getirdi. Yaşam boyu ağır hapse hükümlüydü. Cezanın hücre bölümü çekecekti. Kapı sertçe kapandı. Hücrenin penceresi yoktu, karanlıktı. El yordamıyla demir karyolun üstünde yatağa oturdu, sonra uzandı. Gözleri yavaş yavaş karanlığa alışıyordu. Tek ışık sızıntısı kapının altındaki aralıktan geliyordu. Biraz sonra duvarın ortasına ince bir ışığın süzüldüğünü gördü. Gözlerini kapadı, düşündü. Kendisi teslim olmuştu, olmayacaktı ama. Jandarma annesini sıkıştırmış, korkutmuş, sık sık karakola çağırmış, oğlunun nerede olduğunu sormuştu. Halbuki kendisine karşı evde oturan komşuları Hüsniye teyzenin evinde saklanıyordu. Nihayet annesi hastalandı. Bakacak kimsesi yoktu. Hüsniye teyze gelip yardımcı oluyordu. Annesinin hastalığını artıyor, jandarma daha fazla sıkıştırıyordu. Nihayet teslim olmaya karar verdi, annesinin elini öptü. Hüsniye teyzeden kendisinin annesinden haber yazmasını istedi. Gelip savcılığa teslim oldu. Oradan cezaevine gönderildi. Günler geçiyordu. Hücrede gözleri karanlığa iyice alışmıştı. Kendisine her gün bir öğün yemek getiren topal gardiyanla bir iki kelime konuşabiliyordu. Gardiyan iyi adamdı. Hüsniye teyzeden gelecek mektubu gizlice vermesini rica etti. Bir gün karşı duvardaki ışığa gözleri ilişti. Işığın geldiği yerden dışarı baktı. Duvarın iki taşı arasından süzülen ışık dışarıyı gösteriyordu. Karyolanın ayağını bağlayan demiri sökebildi. Günlerce uğraştı. Işığın geldiği yeri kazdı, genişletti. Dışarısı artık iyice görünüyordu. Tam karşıda bir ağaç vardı, yemyeşil. Bir gün topal gardiyan Hüsniye teyzenin mektubunu getirdi. Okuduktan sonra geri vermesini istedi. Hücredeki mahsubun mektup okumasına müsaade edilmiyordu. Mektubu aldı. Kapanan kapının arkasından gelen ışıkla okumak için geri uzandı. Okudu. Hüsniye teyzesinin hastalığının arttığını, yatağından çıkamaz olduğunu, kendisini başından ayrılmadığını bildiriyor, Allah'tan ömür kesilmeyeceğini ekliyordu. Ertesi gün mektubu gardiyana geri verdi. Çocukluğu, babasının ölümü, bakacak kimseleri olmaması, annesinin başkasıyla evlenmesi, üvey babasının sarhoşluğu, sık sık annesini dövmesi. Bir gece annesinin çığlığıyla uyanmıştı. Eline geçirdiği baltayla üvey babasını nasıl öldürdüğünü anımsıyordu. Başı oyulurcasına ağrıyor, gözleri kararıyor, sanki bir el yüreğini yakalamış sıkıyor, boğulacak gibi oluyordu. Böyle olunca duvardaki ışığa doğru gidip dışarıya bakıyor, yemyeşil ağacı seyrediyor, ferahlıyordu. Bir gün ağacın dalına küçük bir serçe kondu. Serçe sanki kendisini görüyormuş gibi geldi. Konuşmaya başladı. Annesinin hastalığını anlatıyor, başından geçenleri sıralıyordu. Bir gün ekmeğinden kopardığı küçük bir parçayı karyolun demiriyle deldiği deliğin ucuna itti. Serçe ekmeği gördü, biraz bekledi. Sonra uçarak geldi. Ekmeği gagasına aldı, götürdü, dalın üstünde yedi. Günler böyle geçiyordu. Başı ağrıdıkça, yüreği sıkışınca deliğin önüne gidiyor, ağacı seyrediyordu. Serçe gelince de ekmeğinden kesti küçük lokmayı, demir çubukla itiyor, serçe uçarak gelip lokmayı alıyordu. Her gün deliği biraz daha büyüttü. Bir gün baktığında aşağıda bir taşın üstüne oturmuş küçük bir çocuk gördü. Çocuk da serçeye bakıyordu. Küçük sarışın bir çocuktu. İşitmese bile konuşacak birini daha bulmuştu. Hem derdini anlatıyor, çocuğu seyrediyor, sesini duyduğunu sanıyordu. İki insanın biri çocuk olsa bile aynı şeye bakması garip, ferahlatan yalnızlığı giderici bir şeydi. Düşündü, çıkacak olursa gidecek bu çocuğu bulacak, saçlarını okşayacaktı. Bu çocuk iyi bir insan olacağı benziyordu. Üstü başı temizdi. Bunları serçeye sevgi dolu gözle bakışından anlamıştı. Bir öğle zamanı topal gardiyan yemeğini getirdiği sırada Hüsniye teyzenin mektubunu da getirdi. Yere uzandı, kapı dibinden gelen ışık altına mektubu okudu. Hüsniye teyze başsağlığı diliyordu. Kalktı, duvarda ışığın sızdığı deliğe doğru gitti. Başında oyulurcasına ağrı, yüreğini mengene gibi sıkan el daha da güçlü bastırıyordu. Boğulacak gibiydi. Birden boşandı, ağlamaya başladı. Delikten bakıyordu, bağıra bağıra derdini ağaca anlatıyordu. Birden gelen serçeyi gördü. Bu sırada gözleri aşağıdaki çocuğa ilişti. Çocuk elindeki sapanı doğrultmuş, serçeyi nişan alıyordu. Attığı taş serçeye çarptı, serçe yere yuvarlandı. Çığlık başına çarptığı duvar, yumrukladığı hücre kapısı. Onu alıp götürdüler. Şimdi akıl hastanesinde. B. Sinop İskidesi. Karayolu yapılmadan evvel Sinop'tan İstanbul'a geliş gidiş, İstanbul'dan denize varış vapurla yapılırdı. Her cuma günü saat 16'dan gelen Gülcemal vapura iskeleye yanaşır, bir saat sonra kalkar giderdi. Karadeniz'in dalgalarına karşı iskele hantal görünüşlü, uzunca dayanıklı bir yapıydı. Gülcemal'in geleceği gün iskelede hazırlık başlar, yükler hazırlanır, karşılayıcılar, gidecek yolcular bekleşir. Ahmet ile Ayşe Sinop'un yukarı mahallesine tek gözlü bir evde otururlardı. İkisi de başkalarını mısır tarlasında ırgatlık eder, Ahmet iş düşerse inşaatta çalışırdı. Ayşe sık sık hastalanırdı. Bir türlü tarla alacak parayı toplayamadılar. Kazandıkları ancak rızıklarına yetişiyordu. Ahmet karar verdi. İstanbul'a gelecek, ne iş bulursa çalışacak, biriktirdiği parayı Ayşe'ye gönderecek, tarla almaya yetecek kadar birikince de dönüp Sinop'a yerleşecekti. Hazırlığa başladılar. Ahmet İstanbul'da iş tutan Sinop'ta hemşehrilerin adreslerini topladı. Gülcemal vapurunda güverte biletini aldı. Ayşe eşini uğurlamak için onunla iskeleye kadar geldi. Hazırladığı mısır ekmeğini, birkaç parça yiyeceği Ahmet'e verirken gözleri hafifçe nemlenmişti. Ahmet karısına baktı. Sonra başını eğdi, vapura bindi. Ayşe iskelenin elektrik direğine yaslandı. Ayakta duramayacak gibiydi, halsizdi. İçinde bir şey ağla diyordu ama Karadeniz kadını herkesin önünde ağlayamaz ki. Gülcemal iskeleden kalktı, Ahmet güverteden elini salladı. Vapur iskeleden uzaklaşıncaya kadar Ayşe yerinden ayrılmadı. Küçük nokta haline gelinceye kadar vapuru izledi. Evine dönünce kendini tutamadı. Yüreği duracak gibi oluyordu. Kimse görmeden ağladı uzun uzun. Açıldı, ferahladı. Ahmet İstanbul'a gelince biraz şaşaladı. Sonra Yakup Ağa'yı buldu. Yakup yıllarca evvel İstanbul'a gelmiş, çok çalışmış, nihayet rıhtımda hamalbaşı olmuştu. Ahmet ile uzaktan akrabaydılar. Ahmet'e hemen iş verdi. Ahmet gelen vapurlardan diğer hamallarla birlikte rıhtıma yük taşıyor, sıra sıra bekleyen kamyonlara yerleştiriyordu. Akşamları bir hanın altındaki odada kalıyor, kazancının pek azını harcıyor, çok kez yarım ekmekle zeytin yiyor, her ay sonunda biriktirdiği parayı Ayşe'ye postalıyordu. Böylece 3 yıl kadar geçti. Nihayet gönderdiği para bir küçük tarla almaya yetecek kadar olmuştu. Ayşe'ye bir mektup yazdı. 15 gün sonra Cuma günü Gülcemal ile geleceğini bildirdi. İşi hemen bırakmadı. Bütün gücüyle, hatta gemi gelirse geceleri de sabaha kadar çalışıyordu. 15 günün dolmasına birkaç gün kala rıhtıma bir roman şilebi yanaştı. Yük pek ağırdı. Almanya'dan transit gelen makine aksamı idi. Ahmet çalışmaya başladı. Birkaç ağır yükü taşıdı. En son yük çok ağır idi. Birkaç kişi güçlükçe Ahmet'in yanına yüklediler. Ahmet'in ayakları titriyor, güçlükle gemiden inebiliyordu. Tam rıhtıma indiğinde dermanı kesildi. Hafifçe sallandı, yere yıkıldı. Yük üstüne düşmüştü. Etraftakiler koşuştu, güçlükle yükü kenara alabildiler. Ahmet yükün altında ezilmiş, kaburgaları içeri çökmüş, ağzından kan geliyordu. Hastaneye yetiştirmeye çalıştılar, olmadı. Ahmet yolda son nefesini vermişti. Ayşe, Ahmet'in gönderdiği mektupla bildirdiği Cuma günü iskeleye gitti. Elektrik direğine yaslandı, bekledi. Gemi yanaştı. Son yolcular dindikten sonra Ayşe başı eğik evine döndü. Herhalde Ahmet'in bir işi çıkmıştı, vapura yetişememişti. Artık her cuma iskeleye gidiyor, Ahmet'i bekliyordu. Böylece aylar geçti. Nihayet son cuma günü iskeleye biraz erkence gitti. Direğe dayandı, pek halsizdi. Vapurun gelmesini bekledi. İskele yavaş yavaş kalabalıklaşıyordu. Ufukta görünen vapur nihayet iskeleye yanaştı. Yolcular indi, Ahmet yoktu. Ayşe yerinden ayrılmadı. Bir saat sonra vapur kalktı. Yavaş yavaş uzaklaştı. Ayşe gözleriyle vapuru takip ediyordu. Hava iyice karardı. Bir ara iskele bekçisi demir parmaklıkları kapamak isterken elektrik direğine yaslanmış bir kadın gördü. Yanına yaklaştı, tanımıştı. Bu her cuma gelen kadın. Bekçi bacım geç oldu diyecek oldu, cevap alamadı. Kadın bir tuhaftı. Bekçi şöyle bir dokundu. Ayşe yaslandığı direkten sıyrılırcasına yere yıkıldı, ölmüştü. Gözleri açık, hala vapurun gittiği noktaya bakıyordu. 16 çığlık. Fatma küçük çocuğunu boğarak öldürmekten suçlandı. Halbuki olayın aslı şöyledir. Samsun'dan Sinop'a giden yol köyü ikiye ayırır. Köyün aşağısı denizde biter. Köyün yukarısında bir çınar ağacı vardır. Çınarın üst tarafında mezarlık bulunur. Ağaç adını vermiştir köye, Çınarlı Köy. Oradan başlayan köy yolu denize kadar uzanır. Yolun sağında solunda evler sıralanır karşılıklı. Evlerden biri Fatmaların, karşısındaki Zeynelgillerin evidir. Fatma ile Zeynel, anaları kardeş çocukları yakın akraba. Fatma ile Zeynel karşılıklı evlerde doğdular, 2 yıl arayla. Beraber büyüdüler, kardeş çocukları birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Daha küçükken birlikte oynarlardı. Deniz kenarında küçük yassı taşları denizde sektirirler, bazen yukarıdaki çınar ağacına doğru çıkarlar, ağacı saran tahta kerevete otururlardı yan yana. Yıllar geçti böylece. Bir gün çınarın dibinde otururken Zeynel'in eli Fatma'nın eline değdi. Zeynel titrer gibi oldu. Fatma başını kaldırdı. Zeynel'le bakıştılar. Bu başka türlü bakıştı. Yine yıllar geçti. Zeynel askere gitti. Dönüşte evlendiler. Bir çocukları oldu. Çocuk büyüdükçe tuhaflaşıyordu. Durmadan ağlıyordu. Nihayet Samsun'u hastaneye götürdüler. Ağlaması artıyordu. Doktor sık sık geliyor, ilaç veriyordu. Çocuğun ağlaması durmuyordu. Hastaneli çocuk ile annesi aynı odada kalıyordu. Bir gece Fatma uyurken birden uyandı. Çocuğun ağlaması durmuş, çırpınıyordu. Garip bir çığlık çıkarıyordu ağzından. Fatma çocuğu kucağına aldı, sallıyordu. Çığlıklar durmadı, sürüp gitti. Sonunda çocuk kas katı kesildi. Ölmüştü. Köy mezarlığına gömdüler. Annesi yıllarca bu çığlığı unutamadı. Düşündü. Eğer çığlığı durdurabilse çocuk belki ölmeyecekti. Fakat tekrar bir çocuk istiyordu. İkinci çocuğun birincisi gibi olmayacağı söylenemezdi. Zeynel istemiyordu ama eşinin ısrarlarına dayanamadı. Fatma tedbir almadı, gebe kaldı. Doğan çocuk büyüdükçe hırçınlaşıyor, ağlamaya başlıyordu. Bir süre geçer diye beklediler, geçmedi. Annesi evvelki çocuğun çığlığını anımsıyordu. Çocuğu yine Samsun Hastanesi'ne götürdüler. Annesi yanında kaldı. Doktor sık sık gelip bakıyordu ama çocuğun ağlaması bir türlü geçmiyordu. Bir gece çocuğun ağlamasıyla uyanan Fatma çocuğu kucağına aldı, salladı. Ağlama durmuyor, artıyordu, yine çığlık başladı. Bundan evvelki çığlığa benziyordu. Fatma çığlığı durdurursa çocuğun ölmeyeceğini düşündü. Çocuğu yatırdı, yastığı üstüne bastırdı. Biraz sonra çığlık durdu, çocuk boğulmuştu. Fatma'yı çocuğunu öldürmekten yargıladılar, savunması kabul edilmedi. Fatma cezasını tam çekmedi, cezaevinde intihar etti. Alıp köye getirdiler, çınarın üstündeki mezarlıkta ölen iki çocuğun yanına gömdüler. Ankara Sanat Tiyatrosu kitabındaki bazı anıları sahneye koydu. Memleketin çeşitli yerlerinde oynadı. Başarılı oldular. Başta Rutkay Aziz, Çetin Öner, Kerim Avşar olmak üzere emeğe geçen sanatçılara teşekkür ediyorum. Oyun Almanya'da tekrarlandı. Büyük usta Lütfü Akat'ın yönettiği sinema filmi televizyonda gösterildi. Bu kitabın Ötesi diye isimlendirdiğim dizilerinden bazılarını Cem İdiz müzik haline getirdi. Bu dizileri ekte sunuyorum. Ötesi. Isparta'da hapishane vardır, halı dokunur. İdam tasdik çıkarsa Kur'an okunur. Öldürmek sanatı duyurmadan azar azar, uçaktan denize tükürmeyin sakın, İmralı'ya rastlar. Paris'te Frens, güneyde Santaros, çıkış günü her yerde aynıdır. Kalpte umut, ciğerlerde tüberküloz. Alanya Kalesi denizi bıçaklamış. Dalgalar iter iter çıkaramaz. En tepede şeytanlar burcu, eskiden suçluları atarlarmış. Atmadan evvel belki kurtulsun derlermiş. Dere tepe düz gittik, biz insanları ilerledik. Umut vermeden öldürmeye öğrendik. Sehpa icat olundu, Bolu Bey'i haklı çıktı, ya mertlik. Sevdiğiniz kadının gök düşmüş gözlerine. Çöreklenmiş oturur, yılan bakışlı huzur. Mutlusunuz. O kadar mutlusunuz ki koca adam acısını duymadan öleceksiniz. Sırtınıza habersizce saplanan kamanın gözlerinize deli uçuş gökte. Şimşekten kalan izde dağlar ötesi deniz yolculuğu. Beyaz bir kuş, ölümü tanıdınız değil mi? Bir defa aramaya çıktınızsa yolu kimseye sormayın ha. Mutluluk bulunur, mutlaka bulunur. Eğer sırtınızda, kürek kemiğinizin altında ufak bir delik, ufacık bir delik kamanın yeri hazırsa. Düzden gelen kurşun öldürmez, karanlıktan korkun. Yaşamak başka, var olmak ayrı. Bütün canlıları öldürelim, çocuklardan gayrı. İnsan ağrıyan yerini unutmaz, ceplerinizde isterseniz yumruklarınızı sıkın. Başkasının cebine el sokmak yasaktır. Ama kendi cebinizde ellerinizin ne yaptığını kimse merak etmez. Belli olmaz ki hayatta. Üçüncü adam da olabilirsiniz. Ama sakın şeytana uymayın. Ruhsatsız tabancanızın kabzasını cebinizde olsa bile okşamayın. Okşamanın ötesini kimse bilmez. Vallahi bu ilk. Billahi bu son. Browning, Beramon'un simit ve son. Demeyin. Çaresiz. Bundan sonra ateş edeceksiniz. Burada gün gece gardiyan büyük. Adalet cüce, elleriniz kanlı, konuşamayacaksınız. Gözleriniz ellerinize, elleriniz gözlerinize bir şey anlatır, anlayamayacaksınız. Mahpushanede duvarı yüksek yüksek, arpa boyunda istek, mızrak boyunda kin, ölünceye kadar katil. Doğuncaya kadar kış uykusunda, kara tutkuların bilinçte ucu. Bizimki değil bu, çiçeklerin, kuşların, insanların suçu. Siyasilerin koğuşu ayrıdır. Orada başlar bulunur. Dağ başı, köprü başı, çeşme başı, insan başı, çıban başı. Her şeyin sahibi var. Dört duvarın, kelepçelerin, zincirin. Gürültünün de sahibi var. Sessizlik hepimizin. Sessizce ağlayabilirsin. Duvarları dövemezsin. Haykıramazsın. Gökyüzüne bakabilirsin ama kendini öldüremezsin. Dört duvar, bir dörtgen, ortasına bir nokta koyunuz. Hücredeki adımdır bu, tek duvar, tek çizgi, önüne beş nokta koyunuz. Beş adamdır bu, gözleri bağlı, uygarlık bu mu? Doğa her zaman haklı değildir. ve siz kuşların geçtiği yolda neden geç kaldığınızı bilemezsiniz. Yaşam, katil miras ve ölümün suç ortağı insan. Bahçesine çiçek yetiştirenlere ve adam öldürenlere yalvarırım size. Bunu neden yaptığınızı sormayınız. Hayatınızı ama yalnız kendi hayatınızı. Papatya falına bakarcasına harcayın. Ahiretin mutlaka bir kapısı. O kapının da bir anahtarı olsa gerektir. Umut o kapının ötesindedir.
Sayfa 94. Kitabın sonu. Ses kaydının bitiş tarihi 23 Nisan 2007. Okuyan Adile Kurt.